Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu saatlerde sizlerle beraber olduğumuz Çınaraltı programının bir yenisinde yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere destanlaşan bir halk kahramanından bahsedeceğiz önce. Bu kahraman şair Kayıkçı Kul Mustafa'nın Sultan Murat Eydür gelsin göreyim, nice kahramandır ben de bileyim, vezirlik isterse üç tuğ vereyim, kılıncından al kan saçtı Genç Osman mısralarıyla bize yadigar bıraktığı Genç Osman'dır. Genç Osman'ın hikayesini Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde başka başka anlatırlar değerli dinleyiciler. Bir kısmı vezir, bir kısmı kumandan olduğunu söyler. Hatta Bağdat'ın onun tarafından fetholunduğunu rivayet ederler. Bize kalırsa Genç Osman Sultan 4. Murat'ın fetihle tamamlanan 1638 seferinde yoktu. Çünkü bundan çok evvel Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Neyse, sözü uzatmayalım ve hakikate en yakın gelen yoldan mevzumuza girelim. Cihan Padişahı Cennet Mekan, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1534 yılında fethederek bergüzar bıraktığı Bağdat, 1623 yılında İran Safevilerinin eline geçmişti. O zaman Sultan Murad-ı Rabi, yani 4. Murat henüz tahta çıkmış, 12 yaşında bir çocuk idi. Devlet validesi Mahpeyker Sultan'ın naibeliğinde idi. Küçük çocuk hükümdar olduğu zaman annesi veya ailesinden bir büyük naibe olur, onun vekili olur. Başbakan, sadrazam tayin eder, devleti o idare eder. Görünüşte çocuk, hakikatte o sadrazam, vezir devletin idarecisidir. Bu dünyanın her yerinde böyledir, sadece Osmanlılarda değil. Osmanlı tarihinde iki örneği vardır. Birisi Sultan 2. Osman, biri de Sultan 4. Murat'tır. Küçük yaşta tahta çıkma. Ama Avrupa'da bunun örnekleri çok daha fazladır. 1625 yılında Bağdat'ın geri alınması teşebbüslerine başlandı Sadrazam ve Serdar Ekrem Hafız Ahmet Paşa zamanında. Hafız Ahmet Paşa'nın İstanbul'da bir camii vardır Fatih'te. 29 Mart 1626 yılında kale kapılarına dayandı Hafız Ahmet Paşa. Ancak bütün hücumlar boşa çıktı. Paşa İstanbul'dan yardım istiyor, bu talebini manzum olarak yapmış, padişah da manzum olarak cevap veriyor. Hafız ağa, Bağdat'a imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdad edersin, sende asker yok mudur? Bu Hanife şehrin, yani Ebu Hanife'nin şehrin, ihmalinle viran ettiler. sende aya gayreti dini peygamber yok mudur? Sonra da sadaretten azini tebliğ etti. Bir âli siret veziri şimdi serdar eyledim, Hızru peygamber muin olmaz mı, rehber yok mudur? Evet, 1629 yılında Bağdat'ın kurtarılması için Vezir-i Azam Hüsrev Paşa memur edildi. Hüsrev Paşa vakarlı, azimli ve cesur bir vezirdi. Fakat hiddet ve şiddetine de payan yoktu. Bu yüzden ordu erkanı kendisinden çok korkardı. Ordu Humayun 10 Haziran 1629'da İstanbul'dan hareket etti. Hüsrev Paşa, çoluk çocuktan ziyade Serhat boylarında kan içinde, ateş içinde yetişmiş tecrübeli askerler istiyordu. Sakal ve bıyığına tarak batmayan sabiler orduya dahil olmasınlar emrini verdi. İşte Genç Osman'ın hikayesi burada başlıyor değerli dinleyiciler. Ordu-i Humayun yürüyor. Hüsrev Paşa, Bağdat'ı müdafasız bırakmak için doğrudan doğruya İran'a girmeye karar veriyor. Şehrizor ile Hemedan arasındaki Mihriban Kalesi önünde İran ordusunu bozuyor. 15 Haziran 1630 yılında Hemedan'a giriyor. Yeniçeri zabitlerinden biri, henüz bıyıkları bile terlememiş bir süvarinin muharebelerde temayüz ettiğini vezire haber veriyorlar. Hüsrev Paşa, emirlerine riayet etmeyenleri en şiddetli cezalarla tecziye ederdi. Gözyaşına bakmazdı. Paşaları, beyleri topladı, sordu. Bıyığında tarak tutmayan bir çocuk Ordu-i Humayun'a katılmış. Ne bilirsiniz? Bu rivayeti onlar da duymuşlardı. Mihriban Harbi'nde kız gibi güzel bir çocuğun kır atını kişnete kişnete yalın kılıç düşman saflarına daldığını asker görmüştü. Beylerden biri Genç Osman derlermiş, devletlim dedi. Hüsrev Paşa kaşlarını devirdi. Genç Osman nam salmış bir kahramandı. Yüzünü gören yoktu ama şöhreti dillere destandı. Abaza isyanında üzerine gelenleri yüz geri çevirmişti. İstihza mı edersiniz? Genç Osman bir sabi midir ki? Bey sustu. Anadolu Beylerbeyi Zor Mustaza Paşa'nın gözleri dolu dolu oldu. Vezir-i Azam kendisine bir şey sormasın diye başını önüne eğdi. Değerli dinleyiciler, Hüsrev Paşa Hemedan'dan sonra 14 Temmuz 1630'da düşmanı tekrar yakaladı. Şamhal'da ikinci defa bozguna uğrattı. Hayret, Kıratlı çocuk burada da kendisini göstermiş, cengin en kızgın bir anında ileri atılmıştı. Kimdi bu kahraman? Hüsrev Paşa divaneye dönmüştü. Onu mutlaka bulmak istiyordu. Arattırdı, tarattırdı, bir netice alamadı. Fakat ordu artık onu Genç Osman olarak tanıyordu. Divanı tekrar topladı, paşaları beyleri sıkıştırdı, ağzına geleni söyledi. Nihayet Çamhal Harbi'nde yüz aklığı gösteren, zaferin kazanılmasına en mühim rolü oynayan Zor Murtaza Paşa söz aldı. Bu delikanlıyı bulursak ne yaparsınız dedi. Hüsrev Paşa karar veremiyordu. Emrin hilafına hareket edilmişti ama böyle kahramana kıymak da elden gelmezdi. Hele dedi, bir yüzünü görelim de belki de affımıza mazhar olur. İlave etti ve iltifat görür. Zor Murtaza Paşa'nın gözlerinin içi gülüyordu. Öyleyse arz edeyim efendimiz, bu kahraman Genç Osman'dır dedi. Beyler paşalar şaşırmışlardı. Genç Osman mı? Murtaza Paşa af diledi. Veli devletlüm, suç bizdedir. Arza cesaret edemedik. Hayatı bağışlanırsa alıp getireyim. Tez getir, bağışladım dedi. Hüsrev Paşa. Anadolu Beyler Beyi dışarı çıktı. Bütün beyler paşaların gözleri kapıya dikildi. Merakla, heyecanla bekliyorlardı. Aradan epey zaman geçti. Kapı açıldı. İçeriye Murtaza Paşa ile beraber 16-17 yaşlarında görünen aslan yapılı bir delikanlı girdi. Yüzü Murtaza Paşa'ya çok benziyordu. Ağır ve vakur adımlarla Serdar'a, Hüsrev Paşa'ya yaklaştı. Selam verdi. Hüsrev Paşa adını sordu. Genç Osman dedi. Sakalına, bıyığına tarak batmayanların orduya alınmamasını emretmiştim. Hilafını hareket edenlerin cezalandırılacağını bilmez misin dedi. Benim sakalım da var, saçım da dedi. Halbuki ne sakalı ne de bıyığı vardı. Serdar istihzaya gelemezdi. Tarağını çıkarttı, gence uzattı. Al öyleyse bıyığına batır dedi. Genç Osman tarağı aldı, üst dudağına sapladı. İşte bıyık budur, mertlik bu değildir dedi. Beyler paşalar başlarını önlerine eğdiler. Murtaza Paşa gözyaşlarını tutamıyordu. Hüsrev Paşa, Genç Osman'ın dudaklarından akan kanlara baktı, sonra da haydi oğlum git, ben sözümü geri aldım dedi. Ordu Hümayun 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan cumartesi gecesi Bağdat kapılarına dayandı. Genç Osman, Murtaza Paşa'nın alemdarı olmuştu, bayraktarı olmuştu. Muhasara bütün şiddetiyle devam ediyordu. Topçu ateşiyle açılan gedikler şehitlerle doluyordu. 8 Kasım 1630 akşamı ordu saflarını dolaşan münadiler, yarın umumi taarruza geçileceğini haber verdiler. Kale bedenine bayrak dikecek kahramanlara vaatlerde bulundular. 9 Kasım'da taarruz başladı. En korkunç, en kanlı boğuşmalar Murtaza Paşa'nın cephesinde oluyordu. Kahraman vezir kuvvetlerinin başında bizzat ileriye atılıyordu. Genç Osman da yanındaydı. Duvarlara çok yaklaşılmıştı. Naralar, feryatlar birbirine karışıyordu. Bas sancaklar elinde bayrak olduğu halde ileri fırladı. Tam sancağı dikeceği sırada vuruldu. Şimdi sıra Genç Osman'ındı. Yanında duran Murtaza Paşa'ya baktı, sonra koşarak hendeyi geçti, düşen sancakların elinden bayrağı aldı. Kale bedenine saplamak istiyordu. Kurşun yağmur gibi yağıyordu ama Genç Osman da cesaretle yürüyordu. Sanki kellesini koltuğuna almıştı. Nihayet emeline muvaffak oldu. Fakat hain bir kurşun onu da yere serdi. Murtaza Paşa çılgına dönmüştü. Vah Osman vah, vah oğlum vah, her ana doğurmaz böyle bir aslan diye inledi. Fakat gözyaşı dökmeye zaman yoktu. Sancaklar şehit olmamalı, sancak yerinde kalmalıydı. Allah Allah diyerek yürüdü. Kale bedenine yaklaştı, sancağı yakaladı, hançerini çekerek kale bedenine sapladı. Onun üzerine bastı, bayrağı dikti. Ne çare, kader böyleymiş. Ta kalbinden vuruldu. Genç Osman'ın yanına düştü. Acaba Genç Osman Murtaza Paşa'nın oğlu mudur? Bu suale tarih cevap vermiyor. Ne ehemmiyeti var? Genç Osman bütün milletin evladıdır. Asırlar geçti, hala türküsünü söylüyoruz. İptida Bağdat'a sefer olan da atladı hendeyi, geçti Genç Osman. Vuruldu sancaklar, kaptı sancağı, iletti bedene, dikti Genç Osman. Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı. Gören düşmanların tebdili şaştı. Kelle koltuğunda 3 gün dolaştı. yiğitlere serdar oldu Genç Osman. Kul Mustafa karakolda gezerken, gülle kurşun yağmur gibi yağarken, yıkılası Bağdat seni döverken, şehitlere serdar oldu Genç Osman. Değerli dinleyiciler, Bizans beldesi kurulduğu tarihten Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdiği güne kadar 20'den fazla muhasara geçirdi, kuşatma geçirdi. Bazısı uzun, bazısı da kısaydı muhasaraların ama bu muhasaralar esnasında çok acı mahrumiyetler çekti Bizans. Malum muhasaralarda halkı en çok muzdarip eden su derdidir. Muhasaraya maruz kalan bir beldede en çok su meselesine emniyet verirler. İşte Bizanslılar da İlk muhasaralarda bu mahrumiyetin acısını çektikleri için şehirde su depolarına emniyet vermişlerdir. Bugün hayretle temaşa ettiğimiz cesim büyük su sarnıçlarını vücude getirmişlerdir. Şehir kurulduğu zaman, şimdiki Sarayburnu dediğimiz yerden itibaren dahile doğru, içeriye doğru yayılmış küçük bir kasabadan ibaretti Bizans. Beldenin su yerleri açılan kuyularla Ayazma diye kutsiyet ifade izafe edilen Ayazma kutsal su demek, mukaddes su demek, küçük su kaynaklarından ibaretti. Suyu az değil, azdı, çok değildi. Fakat Şarki Roma İmparatorluğu'nu kuran Büyük Konstantin, hükümet merkezi olmak üzere şehri genişletmeye başladığı zaman, kuyular ve ayazmalar halkın ihtiyacına kafi gelmedi. O zamana kadar küçük bir şehir devleti olan Bizans'ta su ihtiyacı baş gösterdi. Görülen lüzum üzerine uzak yerlerde toplanan sular kesme taşlardan yapılmış kemerler üzerinden geçirilerek şehre getirildi ve bu suretle halkın su ihtiyacı temin edildi. Eski harplerde muhasara edilen bir kaleyi çarçabuk teslime mecbur etmek için ilk hareket olmak üzere düşman tarafından şehrin suları kesilirdi. Nitekim Bizans şehri de ilk muhasaralarda bu yüzden bir hayli meşakkat ve mahrumiyet çekmişti. İşte bu acı derslerden ibret alan imparatorlar, şehir muhasaraya maruz kaldığı zaman halkın susuzluk yüzünden isyan etmelerinin ve telef olmalarının önüne geçmek için beldenin muhtelif yerlerinde su sarnıçları vücuda getirdiler. Bu sayede uzun muhasaralara mukavemet gösterebildiler. Bu sarnıçlar üstü açık veyahut kapalı olmak üzere iki neviydi. Üstü açık sarnıçların zeminini düz taşlarla döşerlerdi. Bu taşların aralarını Horasan ve haçlarla pekiştirirlerdi. Duvarlarını da tuğlalarla örerlerdi. Böylece içlerine doldurulan suların sızmasını ve ziyan olmasını önlemiş olurlardı. Aynı zamanda sarnıçların etraflarına ağaçlar dikerler ve serinliklerini muhafaza ederlerdi. Bugün Edirne Kapı ve Sultan Selim civarındaki Çukurbostan denilen yer bu üstü açık su sarnıçlarının en büyüklerindendi. Fakat değerli dinleyiciler, Bizanslılar en ziyade kapalı sarnıçlara ehemmiyet verirlerdi. Bunların kapılarını, duvarlarını ve bilhassa direk başlıklarını adeta bir mabede yakışacak surette süslerlerdi. Beldenin her semti ve her mahallesi böyle bir sarnıca malikti. Hatta devlet erkanı ile asilzadelerin ve zenginlerin ikametgahlarında da bir senelik su ihtiyacına kafi gelecek derecede sarnıçlar yaptırılması adet edilmişti. Yağmur mevsimlerinden evvel bu sarnıçlar büyük bir dikkatle temizlenirdi. Yağan yağmurların suları ziyan edilmeyerek büyük temiz sarnıçlarda biriktirilirdi. Fakat büyük ve umumi sarnıçları doldurmak için yağmur suları kafi gelmezdi. Onun için şehrin civarındaki su kaynaklarından da istifade edilirdi. Büyük derenin üst taraflarında ve Belgrad ormanlarında bir hayli su kaynakları vardı. Bizanslılar bu su kaynaklarının önlerine birer bent, baraj yapmışlardı. Bu barajlardaki suları o dalgalı arazinin alçak yerlerini yaptıkları kemerlerin üstünden geçirerek tepeden tepeye aşırırlardı. Böylece şehre getirerek büyük sarnıçları doldururlardı. Bu su kemerleri kamilen kesme taşlardan inşa edilirdi. İmparator Justinianus'un yaptırmış olduğu kemer, 7 asır evvel inşa edilmiş olduğu halde metanetini muhafaza etmiştir. Üzerindeki taşlardan bir tanesi bile henüz düşmemiştir. Kemerburgaz civarındaki bu kemer, naklettiği suyu bir tepeden diğerine aşırmak için 36 metre yüksekliğe malikti. İmparator Valentinianus da, ki Fransa söylenişi Valens'tir, şehir dahilinde bir kemer yaptırmıştı. Bugün Bozdağ'ın kemeri diyoruz bu su yoluna. Bu su yolunu yapabilmek için taşa ihtiyaç var. Kadıköy'deki Bizans kalelerinden biri yıktırılmıştır. Onun taşları bu kemerin inşaında kullanılmıştı. Valens kemeri deniyor buna. Biz Bozdağ'ın kemeri diyoruz ama bazı yerlerde de Valens kemeri diye geçer. Bu muazzam su kemerinin inşaına miladın 366. senesinde başlandı. 12 sene sürdü. 378. senede tamamlandı. Bu kemere gelen sular Bayezid'de, şimdi üniversitenin bulunduğu binanın önündeki meydanın altında Nikon Maximum denilen büyük bir sarnıçta toplanırdı. Sonra kemerin üzerindeki küçük küçük kanallardan geçerek bütün şehre dağıtılırdı. Şehir genişledikçe sarnıçların adedi de artmıştır. Bunların arasında muhtelif büyüklükte 60'a yakın sarnıç vardı. Bunların en eskisi Aspar sarnıcı idi. Bu sarnıç İmparator 1. Leon zamanında 6 mermerden inşa edilmişti. O devirde Bizans ordusuna yardımcı olmak üzere Gotlardan mürekkep bir ordu gücü de getirilmişti. Gotlar bir Germen kavmidir. Atilla'nın önünden kaçarak bütün Avrupa'yı işgal etmiş, İspanya, İtalya, Gotların hakimiyetinde kalmıştır, hatta İskandinavya. Sonra yerli halka karışmışlardır ama Avrupa'yı germenleştirmişlerdir. İşte bu Gotlardan mürekkep ordunun kumandanı Aspar'dı. Askerlerini susuzluk tehlikesine maruz bırakmamak için bu sarnıcı inşa ettirmişti. Onun için sarnıca Aspar sarnıcı adı verilmiştir ki bir Got kumandanının adıdır. Değerli dinleyiciler, İmparator Justinianus tarafından başlıca iki sarnıç inşa edilmişti İstanbul'da. Bunlardan biri Ayasofya'da saray duvarı içinde eski silah müzemiz olan Aya Irini Kilisesi'nin yakınlarındaydı. Diğeri ise Divan Yolu'nun yanındaydı. Birinci sarnıç yapıldığı günden bu tarihe kadar salabetini ve metanetini kaybetmemiş, hiçbir şey eksiltmemiştir salabet ve metanetinden, sağlamlığından. Muhtelif kısımlara ayrılmıştır. Aynı zamanda çok da zarif bir binadır. Nefis bir surette yontulmuş başlıklı direklerle süslenmiştir. İkinci sarnıca gelince Bizansların Filoksenos dedikleri bu sarnıca bugün binbir direk adı veriliyor. Bunun sebebi de o sarnıcın tavanını tutan birçok mermer direklerden kinayedir. Bu sarnıç 6. asrın başlarında yapılmıştır. Fakat 13 asır geçtiği halde hiçbir tarafı bozulmamıştır. Uzunluğu 60, genişliği 50 metredir. Tavanı gayet güzel başlıklı 224 mermer direğe istinad etmektedir. Bu direkler 4'er metre fasılalarla 15 sıra üzerine dizilmiştir. Bu direklerden bazılarının yüksekliği 10 metreyi mi tecavüzdür. Dipleri kamilen kurumuştur ve katılmış çamurlarla örtülmüştür. Bundan dolayı direklerin bir kısmının da o kurumuş çamurların içinde gömülü kaldığı tahmin ediliyor. Bu sarnıç bir zamanlar ip bükenler tarafından ip bükme imalathanesiydi. Daha sonra turizme açılmış bir takım dükkanlar, çay bahçeleri yapılmış. Ama bu da binbir direği tehdit eden bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Değerli dinleyiciler, kapalı sarnıçların en mühimi Basilika sarnıcı denilen cesim su hazinesidir. Bu cesim su haznesine bugün Yerebatan Sarayı deniyor. Bazı tarihçiler bu muazzam sarnıcın da İmparator Justinianus tarafından yaptırılmış olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki en muteber Bizans tarihleri bu büyük eserin İmparator Büyük Konstantinos tarafından bina edilmiş olduğu hususunda tamamıyla müttefikler. Sarnıç 113 metre uzunluğunda ve 61 metre genişliğindedir. Direklerinin uzunluğu 13 metreyi geçer. Buradaki direkler de binbir direk sarnıcında olduğu gibi 4'er metre fasıla ile dizilmiştir. Bunların başlıkları da çok ince işlemelerle süslenmiştir. Bu itibarla bu sarnıç adeta bir yeraltı sarayının büyük bir salonu hissini vermektedir insana. İşte bundan kinaye olmak üzeredir ki sarnıca Yerebatan Sarnıcı değil de Yerebatan Sarayı adı verilmiştir. Burası İstanbul'un en büyük sarnıcıdır. Ayasofya Mabedi'nin altında bulunan cesim sarnıçla da irtibatı vardır. Üzerinde bulunan evlerden kuyu ağızları gibi delikler açmışlardır. Bugün bile içinde bir hayli su vardır. Evlerden açılan deliklerden kovaları sarkıtırlar, lazım olan suyu alırlardı. Su işlerini tanzim eden su yolcular o cesim havuzda küçük bir kayıkla dolaşırlardı. Osmanlılar şehri fethettikten sonra değerli dinleyiciler, İslam kültüründe durgun sunun değil de akarsunun kıymetli olduğundan mıdır nedir? Bu sarnıçlara eski ehemmiyet verilmemiştir. Belki şehrin o türlü büyük felaketlere maruz kalacağı düşünülmemiştir. Bundan dolayı fakat Osmanlı Türkleri de şehri suya kavuşturmak için çok uğraşmışlardır. Bu sarnıçlara gelen su yollarını kullanarak yine Belgrad ormanlarından ve çevreden şehre su kaynaklarını ulaştırmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve onun zamanında yaşamış büyük sanatkar Mimar Sinan'ın bu hususta çok büyük emeği geçmiştir. İstanbul'un her mahallesine su ulaştırılmış ve çeşmeler yapılmıştır. O zamanlar evlerde su yoktu. Ama biraz evvel arz ettiğimiz gibi sarnıçlar vardı. İstanbul'un bilhassa evleri hemen hepsinin bahçeli olduğu bir devirde her evin bir sarnıcı vardı değerli dinleyiciler. Yağmur yağdığı zaman çeşitli tabakaların getirdiği sular temiz su yollarıyla bu sarnıçlara dolar ve evin su ihtiyacı bu sarnıçlardan karşılanırdı. Eskiden hemen her İstanbul evinin bodrum katında bir sarnıç bulunurdu. Bu sarnıcı veya bahçesinde bir sarnıç bulunurdu. Bu sarnıçta hem su birikir, ihtiyaç olan sular buradan karşılanır, hem de içme suyu hariç, hem de değerli dinleyiciler burası evin bir buzdolabıydı. Saklanması gereken yiyecekler, meyveler, sebzeler burada saklanırlar. Çünkü burası serinliği ile aynı zamanda bir tabi buzdolabı vazifesi görürdü. Evet, şimdi ne o sarnıçlar kaldı, ne o sarnıçlı evler değerli dinleyiciler. Sarnıç ismi bile çoğumuzun lügatından çıktı gitti. Ama İstanbul'un bu iki meşhur sarnıcı, Binbir Direk ve Yerebatan Sarnıcı, vaktiyle su kültürümüze ışık tutan birer abide olarak varlığını hala devam ettirmektedir.
var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesi işitenler kıyamet koptu sanır.
Değerli dinleyiciler, Balkanlarda komitacılık 1814 senesinden itibaren başlamıştır. Bunun sebebi de müşevviki de Ruslar olmuşlardır. Malum ya, Ruslar Çar Deli Petro zamanından beri İstanbul'u zapt ederek Boğazlara hakim olmak istiyorlardı. Bu emellerine muvaffak olabilmek için de bir taraftan Osmanlı hükümetine sık sık harpler açıyorlardı. Diğer taraftan da kendilerinin, Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanların, ki bunların ekserisi Ortodokstur, onların hamisi olduklarını iddia ediyorlardı. Ruslar her şeyden evvel Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların kafalarına İstiklal ve Bizans İmparatorluğunu ihya fikrini sokmuşlardır. El altından bu fikri körüklemişlerdir. Bu maksat uğruna onları ihtilale teşvik etmişlerdir. Bu iş için Rusya'da bir teşekkül vücuda getirilmişti. Aslen Akdeniz adaları ahalisinden olup Rusya Hariciye Nezareti müsteşarlığında bulunan Kont Kapodistriya bu işe memur edilmişti. Bu adam gene adalar ahalisinden Odessa'da ticaretle meşgul Manol Aksanto, Nikola İskofo ve Yanyalı Atanaş Jako isminde 3 arkadaş tedarik etti. Bunlarla beraber Etniki Eterya isminde gizli bir cemiyet vücuda getirildi. Bu bir ihtilal cemiyetiydi. Mora, Tesalya ve Girit'te yaşayan Rumları teşvik edecek, tahrik edecek, bunların silahlanmasını temin edecekti. Onlardan teşkil ettiği çeteleri Türklerle meskun olan yerlerde gezdirecekti, İslam köylerini yıktırıp yaktıracaktı, katliamlar yaptıracaktı, hülasa Türkleri ve Müslümanları bulundukları yerlerden kaçırtacak, bu surette de maksatlarına muvaffak olacaklardı. Kısa bir zaman sonra Mora'da ihtilal başladı. İhtilal ateşinin kıvılcımları da derhal Girit adasına sıçradı. Asırlarca birbirleriyle kardeş gibi yaşamış olan Rumlar, Rusların kafalarına soktukları milli ihtiraslarını tatmin etmek sevdasına kapıldılar, Türklerin boğazına sarıldılar, Türkler de müdafaaya mecbur oldular. Rumlar zamanla nihayet istedikleri istiklale kavuştular. Fakat Rusların teşvikiyle geniş hülyalara daldılar, Selanik'i, Yanya'yı, Girit'i de istediler. Halbuki Mora'da Rumlar çoğunlukta, ne Selanik'te, ne Yanya'da, ne Girit'te Rumlar ekseriyette değildi. Ruslar siyasi emellerine muvaffak olabilmek için yalnız Rumları bu kanlı mücadeleyi sevk etmeye kâfi bulmadılar. Şimdi Bulgarları, Sırpları ve Ulahları da, Romenleri de, Makedonya Romenlerini de harekete geçirmek için tahrikatta bulundular. Balkanların sahibi, hakimi sizsiniz. Türkleri imha edin, ecdadınızdan size intikal etmiş olan yerleri ele geçirin diye o üç unsuru Türkler aleyhine kışkırtıyorlardı. Bulgarlar Rusların bu telkinlerine uyanların başında geliyorlardı. Ruslardan aldıkları silahlara ve yardımlara dayanarak harekete geçtiler. 1876 senesinde Bulgaristan'daki Otluk köyünde kurdukları ilk merkez komitesinin ortaya atılmasıyla isyan bayrağını kaldırdılar. Ruslar, Balkanlarda işi bu dereceye getirdikten sonra da Osmanlı hükümetinin başına yeni bir harp açtılar. Ulah, Bulgar ve Sırplarla meskun olan yerleri geçerek İstanbul surlarının önüne kadar geldiler. Ayastefanos'ta tamamıyla Osmanlıların zararına olarak bir muahede akdedildi. Bu muahedename mucibince bütün Rumeli elden gidiyordu. Bereket versin ki bu Rusya'nın şarttaki nüfuzundan çekinen büyük devletten itirazı ile karşılaştı. Tekrar yapılan ve daha müsait Berlin Anlaşması imdada yetişti. Romanya ve Sırbistan'a istiklal verildi. Bulgaristan da Osmanlı hükümetinin idaresi altında bir muhtar prenslik haline getirildi. Hadise böylece kapandı. Fakat Ruslar Balkanlara bir kere fesat tohumlarını saçmışlardı. Bu tohumlar elbette filiz verecekti. Bu da uzun sürmedi. İlk hareketten sonra Bulgaristan'da derhal milli bir hareket baş gösterdi. Büyük şehirlerden en küçük köylere kadar mektepler tesis edildi. Bunların bütün erkek ve kadın hocaları hem Bulgarlara okuma yazma öğretecek, hem de onları Bulgaristan'ın istiklali maksadına doğru sürükleyecekti. Bulgarların yegane hedefi Makedonya'ydı. Rumeli'nin en zengin topraklarına malikti bu geniş saha. Bulgaristan'a ilave edilerek büyük bir Bulgaristan vücuda getirilecekti. Makedonya halkı Bulgarlara akrabadır ama burada hatırı sayılır bir Arnavut ve Türk nüfusla yaşamaktadır. Bulgarların Münevver Zümresi tarafından bu karar verildikten sonra Makedonya Komitası namıyla gizli bir teşkilatın temeli atıldı. Bu teşkilat çarçabuk her tarafta genişledi. Makedonya'da Bulgarlarla meskun olan köylerde mektepler kuruldu. Bunların başına komitanın maksadına hizmet edecek erkek kadın muallimler geçirildi. Bir taraftan milli gayeyi tahakkuk ettirecek yeni bir nesil yetiştiriliyor. Diğer taraftan da Bulgar ordusuna mensup zabitler tarafından çeteler teşkil ediliyordu. Böylece büyük miktarda harekete geçildi. Makedonya komitası her şeyden evvel bir nizamname yaptı. Bu nizamnameyi yaparken de çok kurnaz davrandı. Bunun daha ilk maddesinde Makedonya ve Trakya'da bulunan bütün Hristiyanları Türklerin elinden kurtarmaya çalışacaklarını vaat ediyorlardı. Böylece bütün Hristiyanları mukaddes bir ittifaka davet ediyorlardı. Bulgarlarla meskun olan kasabalardan köylere kadar komita meclisleri kuruldu. Bunları kamilen mektep hocaları idare ediyordu. Bütün Bulgarlar bu meclisler tarafından verilen kararları körü körüne kabule mecburdu. En küçük muhalefet gösterenler idam cezasıyla tehdit ediliyordu. Komita silahları Ruslardan alıyor, eli silah tutanlara tevzi ediyor, Bulgar zabitleri de geceleri bunlara gizli gizli talim veriyorlardı. Komita 1895 senesinde teşkilatını ikmal etti. Makedonya'da ilk ihtilali vücuda getirdi. Fakat imparatorluğun Rum elindeki 3. ordusu, kumandanından Saka Neferi'ne kadar metin ve seciyeli askerlerden mürekkepti. Bulgarların 1. ihtilali bu sayede derhal akamete uğrayıverdi. Bulgarlar ihtilallerle hiçbir şeye muvaffak olamayacaklarını anlayınca, artık işi çete harbine döktüler. Balkanların her tarafında 8-10 kişiden 50-100 hatta 500'e kadar küçüklü büyüklü çete birlikleri gezdiriyorlardı. Bu çetelerin daha çıkışları dini bir merasime tabiydi. Çete hazırlanır hazırlanmaz bir kilisenin avlusunda toplanırdı. Bunlar sırtlarındaki gömlekleri çıkarırlar, papazlar tarafından takdis edilmiş olan büyük bir kazan içindeki zeytinyağına daldırırlar, sonra gene papazlar tarafından takdis edilmiş olan silahlarını alarak yola çıkarlardı. Balkanlar kan ve ateş fışkıran bir volkan halini almıştı. Bu zalim çeteler bütün Türk köylerine hücum ediyorlar, yakıp yıkıyorlar, ellerine geçirdikleri Türkleri, Müslümanları işkencelerle öldürüyorlardı. Onları vatanlarından uzaklaştırarak Makedonya'da bir Bulgar ekseriyeti teşkiline çalışıyorlardı. Bulgar komitacıları Selanik'te de faaliyete başladılar. Selanik, ahalisi Yahudi, Bulgar, Arnavut ve Türklerden müteşekkil bir memleketti. Asayişi bozuk göstermek için limanda bulunan büyük bir Fransız vapurunu bomba koymak suretiyle yaktılar. 1903 senesinin Nisan ayında Selanik'in Vardar cihetindeki Galık Köprüsü'nü dinamitle uçurdular. Şehrin muhtelif yerlerinde bombalar attılar. Osmanlı Bankası'nı yaktılar. Alman kulübünü bombayla yıktılar. Beyaz Kule civarındaki Elhamra kafe şantanına da el bombaları attılar. Böylece şehirde büyük bir arbede çıkardılar. Artık istedikleri olmuştu. Avrupa ve Amerika'nın bütün gözü Balkanlara, Balkan komitacılarına çevrilmişti. Bütün ecnebi matbuatı Balkanlar kan ve ateş içinde başlıkları altında sütun sütun yazılar neşrediyordu. O sırada değerli dinleyiciler, Selanik'e Miss Aston isminde genç bir kız geldi. Bu kız büyük bir Amerikan gazetesinin muhabiriydi. Maksadı o kan ve ateş sahrasını gezmek, gazetesine mektuplar göndermekti. Selanik valisi Tevfik Bey kızı bu fikrinden vazgeçirmek istedi. Lakin imkan göremedi. Miss Aston Amerikan Koleji'nde tahsil görmüş Silva isminde bir Bulgar kadınının delaletiyle gizlice Selanik'ten hareket etti. Güya o kanlı facia yerlerini gezecekti. Halbuki Silva, Makedonya komitasının bir gizli vasıtasıydı. Nitekim Cuma'yı Bala Dağları'na varır varmaz Amerikalı kızın etrafı Bulgar haydutlarıyla çevrildi. Bulgaristan'a geçirildi, orada da bir kulede hapsedildi. Miss Aston'ın kaçırma planını Makedonya Komitesi İcra ve Harekat Şubesi Şefi Sarafov tertip etmişti. Maksadı kızı serbest bıraktırmak için Osmanlı hükümetinden mühim miktarda para çekmekti. Sarafov bu Amerikalı kız ile bir sene beraber yaşadı. Hükümetten 17 bin altın lira kopardı. Sonra onu serbest bıraktı. Kız bu esaretten kurtulduğu zaman kucağında 3 aylık bir çocuğu vardı. Sarafov, Makedonya Komitesi'nin en faal erkanındandı. Nitekim kısa bir zaman zarfında bütün idareyi eline alacak derecede yükselmişti. Fakat onun bu muvaffakiyeti ve komitayı dilediği gibi idare etmesini çekemeyenler de az değildi. Nihayet 1907 senesi Aralık ayında bir gece arkadaşlarından Garvatov tarafından öldürüldü. Balkanlar 3. Ordu'nun genç zabitleriyle Mehmetçiklere bir şecaat ve hamaset sahnesi oldu. Bu cesur Türk evlatları Bulgar kurşunlarına ve bombalarına göğüslerini gerdiler. Onların vahşi icraatını önlemek için hiçbir fedakarlıktan çekinmediler. Bu vaziyet 1908 senesinde ilan edilen meşrutiyete kadar devam etti. Bulgarlar 1908 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Meşrutiyet Bulgaristan'ın bağımsızlığını temin etti. Ancak Makedonya'nın düşmesi için Balkan Savaşı'nı beklemek gerekiyordu. 1912-13 yılları arasında devam eden Balkan Savaşları'nda İttihat ve Terakki Hükümeti'nin basiretsizliği yüzünden çıkmıştır bu harp. Bulgarların da, Yunanlıların da, Sırpların da arzularını yerine getirdi. Sancak ve Kosova Sırplar tarafından işgal edildi. Makedonya ve Doğu Trakya Bulgarların eline geçti. Teselya ve Yanya gibi asırlık Türk ülkeleri, Türk yurtları, ayrıca Ege Adaları ve Girit de Yunanların eline geçti. Arnavutluk'ta elden nihai olarak çıktı. Balkan Harbi neticesinde Osmanlı Rumeli'sinde bir zamanlar Baltık Denizi'ne kadar uzanan Osmanlı Rumeli'sinde yalnız ve yalnız Doğu Trakya kaldı. Böylece değerli dinleyiciler, komitacılar yaptıklarıyla Balkanlarda emellerine nail oldular. Balkanları bir kan ve barut fıçısı haline getirdiler. Balkanlar irili ufaklı devletlere ayrıldı. Bunlar daha sonra birbirlerine de düştüler. Rusya'nın emelleri oldu. Bu Balkan devletleri vasıtasıyla rahatça Akdeniz'e inme imkanı buldu. Bu komitacılar aynı zamanda değerli dinleyiciler, Türk 3. Ordu zabitlerine de ders vermiş oldular. 3. Ordu zabitleri Bulgar üstadlarından, Bulgar komitacılarından aldıkları dersi kendi hükümetlerine karşı tatbik ettiler ve 2. Meşrutiyet bu 3. Ordu subaylarının komitacılıklarıyla ilan edildi ve ondan sonra da İttihat ve Terakki hükümeti Bulgar komitacılarından öğrendiklerini hükümet icraatında da devam ettirdi. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına, hem Rumeli'nin kaybedilmesine hem Osmanlı Devleti'nin kaybedilmesine bu Balkan komitacılığı sebep oldu. Bugün de Balkan komitacılığı bir tabir olarak dilimizde yaşamaktadır.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de sizlerle buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.